Ayrım 16, sayfa 185. 3. Bölüm, Hazırlık, 20 Mart 1915, 24 Nisan 1915. 20 Mart günü hava kapalı ve rüzgarlıydı. Ertesi günde kötü gitti. Donanma Mondros ve Bozcaada'da sıkışıp kaldı. Felaketin büyüklüğünü düşündükçe kavruyorlardı. Yenilmişlerdi. Boğazı önemsemedikleri koca Türk'e bırakıp çekilmişlerdi. Donanma yenilginin nedenlerini saptamakta bile güçlük çekmekteydi. Topçular mı, mayınatları mı, akıntıya bırakılan serseri mayınlar mı, kıyıdaki torpil yuvaları mı? Londra'da sonuca inanmakta zorlanıyordu. Churchill çok ağır bir yara almıştı. Darbe o kadar şiddetliydi ki kimse de olaylara yön verecek bir güç ve heves bırakmamıştı. Türkler 18 Mart'ın kazandırdığı büyük bir özgüven içinde geleceği kestirmeye çalışıyorlardı. İki olasılık görünüyordu. Boğazı ya yeniden donanma ile zorlayacak ya da donanma ve ordu işbirliği ile geçmeye çalışacaklardı. Üçüncü kolorduya ve müstahkem mevkiye bağlı bütün birlikler her iki olasılığa göre hazır bekliyorlardı. Gazete satışlarında hiç rastlanmamış bir artış yaşanmakta, sabah ve akşam gazeteleri kapış kapış satılmaktaydı. Kahvede meraklılar okuma yazma bilenlere, çevrelerinde toplanarak Çanakkale haberlerini, yazılarını yüksek sesle okusun diye yalvarıyorlardı. 18 Mart'a ilişkin bazı ayrıntılar öğrenilmeye başlandı. 275 kiloluk mermiyi kaldıran Seyit'in fotoğrafı ilk kez gazetelerde yer aldı. Dardanos bataryasının şehit subayları tanıtıldı. Bu resimler çerçeveletilip duvarlara asıldı. Topçulara armağan olarak binlerce paket sigara yollandı. Gerçek bilgiler halk muayilesini doyurmuyordu. Kaç yılın zafer açlığı vardı. Olayları süslemeye başladılar. İki batarya birbiriyle iddiaya girmiş. Kim İngiliz komutanın direkteki forsunu vurup da indirecek diye. Fors dediğin el kadar bir şey. İkisi aynı anda vurup forsu duman etmişler. İngiliz komutan, bunlar topla kırlangıç bile avlarlar. En iyisi buradan kaçmak demiş. Donanmasını toplayıp gitmiş. Güle güle. Mecidiye tabyasında çok eski iki top varmış. Gece oldu mu bunların eski mürettebatı gelir, talim yapar. Gönül kulağı açık olanlar seslerini duyarlarmış. 18 Mart günü bu toplar da savaşa katılmış. Bunların ne mermisi bitiyor ne de hedefini şaşırıyor. O koca donanma nasıl yenildi sanırsın? İşte böyle, Allah'ın lütfuyla. Buna benzer öyküler bir gün sonra unutuluyor, yerlerini yeniler alıyordu. Dilber'in babasının Üsküdar çarşısında küçük bir baharatçı dükkanı vardı. Eve gelince elini yüzünü yıkayıp hemen Orhan'ın yanına çıkıyor, akşama kadar dükkandan dükkana yayılan bu tür halk süslemelerini keyifle anlatıyordu. Bu yakıştırmalar Orhan'ı çok mutlu etmekteydi. Hayalinin uyanması halkın canlandığını gösteriyordu. Bu kenetlenme, coşku, hele bilinçlenme Almanları rahatsız etmeye başlamıştı. Emperyalizme, sömürüye karşı uyanma, dayanışma, birlik, yurtseverlik, hele tam bağımsızlık hevesi Türkiye için düşündükleri gelecek için çok tehlikeliydi. Türkiye'yi İngilizlerin Mısır'ı kullanıp sömürdüğü gibi kullanıp sömürmeyi düşünüyorlardı. Dost, silah arkadaşı Almanya'nın Türkiye hakkındaki niyeti buydu. Dipnot: Ernest Jacques, Yükselen Hilal, 16. bölüm, sayfa 185 ve devamı. Çanakkale zaferine sahip çıkma tavrına Alman kaynaklı en ciddi kitaplarda bile değişik dozda rastlanıyor. Liman Paşa'nın anılarında da bu doğrultuda birçok ayrıntı var. Birçok yabancı araştırma kitabı Alman kaynaklarıyla yetinildiği, Türk kaynakları incelenmediği için genellikle Alman iddialarına yer verir. Türkiye 90 yıldır uluslararası bilim dünyasına Çanakkale Savaşı ile ilgili uluslararası nitelikte bir bilim eseri sunamamıştır. Bu acı eksiklik Kurtuluş Savaşı dönemi için de geçerlidir. Bizim için çok büyük anlamı olan olayları dünya ya hiç bilmiyor ya yanlış eksik biliyor. Bu büyük görevi yerine getirmek üniversitelerimize düşüyor. Büyüyen milli duygunun ve gururun hızını kesmek, özgüveni sarsmak için şimdilik el altından bu zaferin Almanlar sayesinde kazanıldığını yaymayı planladılar. Bu iddiayı ileride yazıya da dökeceklerdi. Türkiye'nin önünde açık düşman olarak İngilizler, Fransızlar ve Ruslar vardı. Arkasında ise gizli tehlike Almanya. Türkiye örsle çekiç arasındaydı. Ya ezilip gidecek ya çelikleşecekti. Asteğmen Mucip Kemal yeriyle bir takımın komutanlığına atanan subay adayı Medeni çabucak ısınıp kaynaştılar. İkisi de 19 yaşındaydı. Zafer ikisini de mest etmişti. Mucip dedi ki, ne düşündün biliyor musun bütün gece? Demek ki biz istesek başka, büyük, yararlı, güzel şeyler yapmayı da başarabiliriz. Söz gelimi ilkellikten, cahillikten, gerilikten, yoksulluktan, hurafecilikten, yobazlıktan, kadını hor görmekten, yabancıya tapmaktan kurtulabiliriz. Biz de ilaç ve silah fabrikaları kurabiliriz. Nasıl? Bizim kuşağımıza düşen görev işte bu nasıl sorusunun yanıtını bulmak. Sana bir kitap vereyim de oku. Ver. Kitabı uzattı. Bu Celal Nuri Bey, İleri adlı bir gazetecinin kitabı. Adı Tarihi Tenenniyatı Osmaniye. Yani Osmanlı'nın gerileme tarihi. Gidecek başka yer yok, burayı adam edelim diyor. Nasıl sorusuna yanıt arıyor, birçok öneride bulunuyor. İkisini söyleyeyim. Latin harflerinin kabulü, aile hayatının kadın ve erkek eşitliğini esas alarak modern bir yasa ile düzenlenmesi. Dipnot Çanakkale Hatıraları, 3. Yıl sayfa 280, Mucip Kemal Yeri, Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu? Medeninin ağzı açık kaldı. Olabilir miydi bu? Bu geri ilkel durumdan yararlananlar devletin ve milletin uygarlaşmasına, uyanmasına, kadın erkek eşitliğine izin verirler miydi? Birleşik donanmayı yenmekten daha zordu bu. 22 Mart Pazartesi günü saat 10'da Queen Elizabeth'le bir toplantı yapıldı. Amiral de Robeck'in ikinci saldırı kararını ve tarihini açıklayacağı sanılıyordu. Bu bakımdan toplantı büyük önem taşıyordu. Toplantıya üst komutanı Amiral Wemyss, General Hamilton, Hamilton'ın kurmay başkanı General Braithwaite ve kurmay albay Pollen katıldı. İleride çok ünlenecek olan Anzac Kol Ordusu komutanı General Birdwood da gelmişti. Donanmadan kimse yoktu. Amiral de Robeck'in yüzü o felaketlerle dolu günün yorgunluğunu taşıyordu. Ama bir karara varmış insanların sakinliği içindeydi. ''Gemilerimizi kaybetmiş olmaktan dolayı üzgünüm. Onları hatırladıkça kalbim sızlıyor.'' dedi. Uzunca bir sessizlikten sonra kararını açıkladı. ''Üç gündür her olasılığı düşündüm. Kara birliklerinin desteği olmadan yalnız donanmanın Çanakkale Boğazı'nı aşamayacağına kesin kanaat getirdim.'' Karar saldırıdan yana olan Amiral Wemyss'i çok şaşırttı. Keyes duyunca delirecekti herhalde. Bu açıklamadan sonra tartışmayı gerektirecek bir sorun kalmadı. Birlikte hareket edilecekti. Kısacası donanmanın desteğinde bir çıkarma yapılacaktı. Amaç donanmaya yol vermeyen geçitteki tabyaları kara kuvvetleriyle ele geçirmekti. Bunu sağlamak için nereye çıkılmalıydı? Coğrafya bu konuda ne diyordu? Haritalar açıldı. Dipnot, Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, sayfa 37 ve devamı. Tarihte benzeri bulunmayan bir yeni savaşı kurgulamaya koyuldular. Verecekleri her karar on binlerce gencin hayatını ilgilendirecekti. Ama bir İskambil oyununa hazırlanıyor gibi soğukkanlıydılar. Harbiye Nezareti Ordu Dairesi Müdür Yardımcısı Yarbay Behiç Erkin, Harekat Şubesi Müdürü Yarbay İsmet İnönü'nün odasına baktı. Yalnız olduğunu görünce girdi. Her zaman ciddi, ağırbaşlı, kararlı bir adamdı. Bugün yüz çizgileri daha da keskinleşmiş gibiydi. ''Çanakkale için ne düşünülüyor? Orayı güçlendirmemiz gerek. İstanbul ve çevresinde birçok iyi tümeniniz var ama bu konuda bize bir emir gelmedi. Şimdi önlem almazsak ileride sıkışabiliriz. Ne oluyor?'' Birliklerin durumunu iyi biliyordu. Çünkü çalıştığı dairenin görev konusu birliklerdi. İsmet Bey kırgın, huzursuz bir sesle yanıtladı. ''Bize bir şey söylenmiyor, sorulmuyor. Çanakkale için yeni bir ordu kurulması düşünülüyor galiba. Bu konuda Alman Büyükelçiliği, Amiral Suşon, Liman Paşa devrede. Bu hava içinde Enver Paşa'nın bu yeni orduya bir Alman komutan atayacağını sanıyorum.'' Behiç Bey üzülerek baktı. ''Alman Çanakkale'ye Almanya'nın güvenliğiyle yakından ilgili bir savaş alanı diye bakar. Türk ise vatanım diye. Arada dünya kadar fark var.'' Dipnot. Behiç Erkin milli mücadele döneminde demir yollarından sorumluydu. Çaresizlikler içine demir yollarını çalıştırmayı başarmış, demir yollarının millileştirilmesi de öncülük etmiştir. Türk demir yolculuğunun babası diye bilinir. Daha sonraları bakanlık yaptı, büyükelçiliklerde bulundu. 1940'lı yıllarda Türkiye'nin dış saygınlığını görmek ve bir Türk büyükelçinin insancılığına ve etkisine tanık olmak için şu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Emir Kıvırcık, Büyükelçi, Goa Yayınları, İstanbul 2007. Hava keşifleri çok önem kazanmıştı. 6 uçak taşıyabilen bir uçak gemisi yeterli değildi artık. Bozcaada'da Yarbay Samson komutasında 18 uçaktan oluşan bir İngiliz-Fransız Karma Hava Birliği kuruldu. Uçakların sayısı daha da artacak, yeni bir uçak gemisi ve bir de balon gemisi gelecekti. Uçaklarla yer arasında iletişimi sağlamak için laboratuvarlar, üniversitelerin teknoloji bölümleri, firmaların araştırma birimleri sürekli araştırma yapıyorlardı. Dipnot, biz ne yapıyorduk? Hiç. Doğu toplumlarında yüzyıllardan beri araştırma, geliştirme, keşif, icat anlayışı ve hevesi yoktu. Parlamış ve sönmüştü. Doğu toplumu meraksız bir toplumdu. Ne evreni merak ediyordu, ne doğayı ne de insanı. Batılı makineyi icat ederken, petrolü keşfederken doğulu uyumuştu. Hala da uyuyor. Batının buluşları sayesinde yaşayabiliyordu. Şimdi de öyle. Bu gerçeği yazgı diye kabullenmiş, hiç onuru kırılmıyor. Mahmut Şevket Paşa askeri havacılığı kurmuştu ama uçak mühendisi teknisyeni yetiştirmek aklına bile gelmemişti. Küçük günübirlik sorunlar Türklere özgü pratik buluşlarla çözülüyor, büyük önemli sorunlar Allah'a havale ediliyordu. Allah büyüktür. Ama dünya küçüktü, gittikçe de küçülüyordu. Dünyaya çağın gereklerini kavrayanlar egemen oluyordu. Bunun için savaşıyorlardı. Ötekilere bunların uydusu, sömürgesi, fedaisi, işçisi, bahçesi olmak kalıyordu. Buna karşılık başkomutanlık Çanakkale'ye yeni uçak bile yollayamadı. Çünkü yoktu. Var olan 3 uçak hava bölüğü diye adlandırıldı. Komutanlığına bir Alman teğmen getirildi. Deniz Yüzbaşı Hüseyin de gözlemci olarak görevlendirildi. Keşif uçuşları başladı. İki yanın hava kuvvetleri arasındaki büyük fark savaş sonuna kadar kapatılamayacaktır. İzzettin Bey'i Eceabat iskelesine Mustafa Kemal'in emir subayı Teğmen Kazım karşıladı. Ayrılan küçük eve götürdü. Binbaşı tıraş oldu. Komutan her gün mutlaka tıraş olur, bütün subaylarını da öyle isterdi. 3 gündür yoldaydı, kendine çeki düzen verdikten sonra karargaha gitti. Mustafa Kemal İzzettin Bey'i görünce pek sevindi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Oturdular. Mustafa Kemal yapılması gerekli işleri ve çözüm bekleyen sorunları saydı. En önemli sorunumuz dedi, tümenin bütün tüfekleri eski model. Bunların değişmeleri kesin şart, bu işin amansız takipçisi ol. Baş üstüne. Zaman hızlı akıyordu, İzzettin Bey kahvesini içer içmez işe girişti. Saygılı, dikkatli, ayrıntıları atlamayan bir çalışma yöntemi vardı. Cemal Paşa'nın çalışma yöntemi ise Cemal Paşa'ca bir yöntemdi. 4. Ordu 2. Süveyş seferine hazırlanıyordu. Enver ve Cemal Paşaların Mısır hayalleri sürmekteydi. 1. seferden çok ders alınmıştı. Şimdi Sina çölünü geçmek için kara ve demir yolu yaptırılıyor, kuyular, havuzlar açılıyor, mola yerleri hazırlanıyordu. Almanlardan borç olarak alınan 10 binlerce altın Mısır'ın yeni fethi için harcanıyordu. Anadolu'nun payına bir altın bile düşmeyecekti. Bir yol yapılacağı zaman uzunluğu dikkate alınarak uygun bir bitiş günü saptanıyor, bu iş için bir mühendis yazıyla görevlendiriliyor, görev yazısının altına Cemal Paşa şu notu ekliyordu. Bitmesi gereken tarihte yolu otomobille denetleyeceğim. Otomobil yürüyemez de nerede durursa yolun yapımıyla görevli mühendis oraya gömülecektir. Dipnot, Ali Fuat Erden, Suriye Hatıraları, sayfa 89. Korkutma yöntemini idamlar izleyecekti. Suriye ve Filistin'de Cemal Paşa'nın ünü hızla yayılıyor, Osmanlı'nın azalmakta olan saygınlığı aynı hızla tükeniyordu. Mısır'da Avustralyalı ve Yeni Zelandalı birliklerin yanında Hintliler, Gurkalar, Sihler, Seylanlılar da vardı. Dipnot, Australian and New Zealand Army Corps adının kısaltılmışı ANZAC, Anzak, Türkçe'de Anzak. Yeni Zelanda Birliği'nde Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler de yer alıyordu. Bunlara İngiltere'den gelen iyi eğitilmiş örnek birlikler de katılmaya başladı. İngiliz propaganda makinesi bu genç insanları Çanakkale'ye hazırlamak için harekete geçti. İngiltere'nin komşusu bile olmayan Türkiye'ye saldırılacaktı. Türklerden nefret etmeleri için birçok olumsuz, küçültücü, aşağılayıcı söylenti, olay, fıkra yarattılar, kulaktan kulağa yaydılar. Türkler uygarlıktan uzak öldürülmeyi hak eden, Hristiyanlığın düşmanı, Avrupa'dan kovulması gereken ilkel bir millet. Unutmayın, esir olanları öldürüyorlar. Anzaklar ne bu savaşın nedenlerini biliyorlardı, ne Türkiye'yi ne de Türkleri. Kimi macera, kimi para, kimi eski vatan İngiltere'ye hizmet diye gönüllü gelmiş, uçarı gençlerdi. Söylenenlere de inandılar. Anzakların gözünde Mısırlı fellahlara benzeyen, şişman, fesli, entarili, çıplak ayaklı, aptal suratlı, sinsi, barbar bir Türk imajı oluşmaya başladı. Bu Türk'e bir de ad verdiler. Korkak Abdül. Mısır'a en son Fransızlar ile sömürgelerinin askerleri sükun etti. Fransızlar Müslüman Tunuslular'ı, Cezayirlileri, Senegallileri Müslüman Türklerle savaşmaya getirmişlerdi. Tarihin en büyük çıkarma hareketi için çok yoğun bir eğitim başladı. Kızılay'ın açtığı hemşirelik kursu başarıyla sürmekteydi. Kursta yaşça, eğitimce, gelirce farklı hanımlar vardı. Topluma bir katkıda bulunmak, varlıklarına bir anlam kazandırmak isteği hoş bir birliktelik yaratmıştı. Bu kursa katılmak elbette kolay olmamıştı. Aile evet dese bile yakın çevre ya yadırgamış ya karşı çıkmıştı. ''Ne? Yabancı bir erkeğe dokunacaksınız ha?'' Cesareti kırılarak kursu bırakanlar çok olmuştu. Direnip bırakmayanlar da az değildi. Dersler peçesiz yapılıyor, uygulamalar sırasında beyaz gömlek giyiliyor, beyaz başörtüsü takılıyordu. Kısa süreli kurslarla da hanım hasta bakıcılar yetiştiriliyordu. Hemşireliğin önemini, yararını kavradıkça huzur buluyor, rahatlıyorlardı. Hür kadınlığın yolunu açtıklarının da farkındaydılar. Çanakkale konusunda iyice gecikmiş olan Enver Paşa 24 Mart günü öğleden sonra Liman Paşa'yı ziyarete geldi. Oturdular. Enver Paşa konuyu açtı. Çanakkale için bir ordu kurulmasını kabul etmişti. Bu ordunun hızla faaliyete geçmesini ve Çanakkale savunmasını üstlenmesini istiyordu. Liman Paşa acaba bu yeni ordunun komutanlığını kabul eder miydi? Görev olağanüstü önemliydi. Tarih önünde çok büyük bir sorumluluktu. Osmanlı Devleti'nin varlığıyla ilgiliydi. Liman Paşa bu büyük öneriyi hiç düşünmeden kabul etti. Memnuniyetle birinci orduyu kime devredeceğimi belirleyin, yarın Gelibolu'ya hareket edeyim. Çünkü kaybedecek vakit yok. Çanakkale çevresindeki birliklerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Takviye etmenizi rica edeceğim. Geleceği çok etkileyecek olan konuşma bu kadar kısa ve böyle sade geçmişti. Dipnot: Liman von Sanders Türkiye'de 5 sene, sayfa 80. Almanlar 1918'de giderlerken bütün belgeleri birlikte götürmüşlerdir. Bu yüzden Almanlarla ilgili birçok şey aydınlık değildir. Liman Paşa'nın 5. Ordu Komutanlığı hakkında Berlin'le yazışıp yazışmadığı, bir emir alıp almadığı bu nedenle bilinmiyor. Ordular 1. Ordu İstanbul'da, 2. Ordu Trakya'da, 3. Ordu Doğu'da, 4. Ordu Suriye ve Filistin'de, 5. Ordu Çanakkale Gelibolu'da. Liman Paşa ertesi günü 1. Ordu Komutanlığı'nı yine bir Alman'a, General von der Goltz'a devretti. Kızları İstanbul'daydı, onlarla vedalaştı. Akşam deniz yoluyla Gelibolu'ya hareket etti. Yanına 1. Ordu'daki Kurmay Başkanı Yarbay Kazım İnanç ile iki yaverini, süvari binbaşı, Alman rütbesi yüzbaşı, Mühlmann ve yine süvari binbaşı ve yani yüzbaşı Prigge'yi almıştı. Karargah kadrosu birkaç gün sonra yola çıkacaktı. Kamerasına kapanıp haritaları açtı. Müttefikler Çanakkale'yi geçip İstanbul'a girerlerse Alman ve Avusturya cephesini güneyden kuşatır, Balkan devletlerini kendi yanlarına çeker, Rusya'yı iyice canlandırır ve savaşı kazanırlardı. Tanrı korusun. Almanya'nın yüksek çıkarı için İngiliz ve Fransız donanmasını ve kara ordusunu durdurmak gerekiyordu. Sarıkamış'ta, Süveyş'te yenilen Türk ordusuna güvenmek zordu. Donanmanın yoğun ateşine ne toprak siperler dayanabilirdi ne de Türk askeri. Ordunun elinde yeterli sayıda ağır makineli tüfek, top ve top mermisi yoktu. Kıyıları çıkılması zor hale getirmek için gerekli olan kara mayını ve tel örgü de yoktu. Ama düşmanı durdurmalıydı. Bunu nasıl başarabilirdi? Düşmanın nereye, nerelere çıkarma yapacağını da doğru kestirmek gerekiyordu. Bütün gece harita başında kalarak bu iki soruya yanıt aradı. Liman Paşa'nın ordu komutanlığına atandığı gündüz bildirilmişti. Bu atama 3. Kolordu karargahındakilerin hiçbirini memnun etmemişti. Eyvah! Paşa'yı yakından uzaktan, ününden biliyorlardı. Aslına söz hakkı tanımayan, danışmayı küçüklük sayan, kaba, itiraza gelmeyen, ırkçı bir Prusyalı. Bu gelişme yalnız Esat Paşa'yı sevindirmişti. Koca Mareşal Reform Kurulu Başkanı, Alman İmparatoru'nun en güvendiği adam. Daha ne olsun, ayıp etmeyin. Bir komutana itiraz etmek zaten Esat Paşa'nın aklının almayacağı bir şeydi. Hele komutan bir mareşal ise Esat Paşa büsbütün itaatli olacaktı. Kurmayları bu ürkütüyordu işte. Çanakkale savunma düzeni hakkında ciddi bir bilgisi yoktu. Bu yetersiz bilgiyle savunma anlayışını ve düzenini değiştirmek isterse buna itiraz etmek gerekecekti. Çünkü Türklerin kurduğu bir düzeni ilke olarak beğenmeyip yerine yeni bir düzen kurmak Almanların değişmez tutumuydu. Hatta bir Alman kendinden önceki Alman'ın yaptığını da değiştirmeden rahat edemiyordu. Esad Paşa mutlak itaate dayalı askerlik anlayışıyla itiraza izin vermezse ne yapacaklardı? Çanakkale ana vatanın kapısıydı. 26. alayın 3. tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey taburun imamı Abdülkadir Efendi'yi çağırdı. Efendi sevilen sayılan bir din adamıydı. Askeri kurallara titizlikle uyar, bilmediği konularda susmayı bilirdi. Binbaşıyı saygıyla selamladı, oturdular. Abdülkadir Efendi, bugün 10. bölük askerlerine yaptığın konuşmayı dinledim. Çok güzel bir konuşmaydı. Savaşta Allah'ın Türk askerini esirgeyeceğini söyledin. İyi ettin. Askerimiz buna inanır, ben de inanırım. Bu inanış bize büyük bir güç, sabır ve gözüpeklik verir. Ölümden korkmayız ama eksik konuştun. Allah Türk askerini esirger ama hepsini değil, bunu söylemedin. Haini, gafili, yalancıyı, tembeli, kaçağı, bölücüyü, suçluyu, bozguncuyu, fesatçıyı, bencili de esirger mi? Abdülkadir Efendi hiç düşünmedi. Esirgemez elbette. Esirgemez ya, bunlar olsa olsa şeytan esirger. Gülüştüler. Yüce Allah herhalde çalışkan, yurtsever, namuslu askeri, böyle askerlerden kurulu bir orduyu korur. Hiç çalışmadan, çabalamadan, sırf iman gücü ve dua yardımıyla savaş kazanılmaz. Kazanılsaydı yüzyıllardır yenile yenile başımız dönmezdi. Çalışmak, öğrenmek, zamanın şartlarına dikkate almak, kafayı da silahları da yenilemek gerek. Kısacası kazanmak için çalışmak ve Allah'ın yardımını, esirgemesini, korumasını hak etmek gerek. Bunu söyle. Baş üstüne. 26 Mart sabahı Liman Paşa Gelibolu'ya geldi. Kolordu Komutanı Esat Paşa, karargah mensupları, müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, karargahı Gelibolu'da bulunan 7. Tümen Komutanı ile Gelibolu Mutasarrıfı karşıladılar. Dipnot, ilçeden büyük, ilden küçük idari kuruluşun yöneticisi. Komutan için eski Fransız konsolosunun evi hazırlanmış, ordu karargahı içinde büyükçe bir ev bulunmuştu. Komutan karşılayıcılara teşekkür etti. Dinlenmek istediğini söyleyerek kendisi için hazırlanmış eve kapandı. Bir süre birlikte olacaklarını ümit edenler hayal kırıklığına uğradılar. Fakat bir olay kurmayları sevindirdi. Kazım Bey'in ordu kurmay başkanı olarak gelmesi. Orduda Diyarbakırlı diye tanınan Enver Paşa'nın sınıf arkadaşı, dil bilir, şakacı, nazik bir subaydı. Üstün bir kurmay değildi ama Liman Paşa gibi zor bir adamı idare edebilmesi iyi bir diplomat olduğunu gösteriyordu. Bir yanlışlık olursa onun yardımıyla düzeltilebilirdi. 5. Ordu Komutanı Liman Paşa o gün evden çıkmadan, hiçbir yetkiliyle görüşmeden, son durumu görüp incelemeden, savunma anlayışının gerekçelerini öğrenmeden, Çanakkale'nin geleceğini belirleyen uzun bir rapor yazdı. Akşamüstü şifreletti ve Enver Paşa'ya telgrafla gönderdi. Dipnot, Atase, Çanakkale, Cilt 1, sayfa 218 ve devamı. 3. Kolordu kurmaylarının korktuğu oluyordu. Ordu komutanı, Türk komutan ve kurmaylarının bütün olasılıkları dikkate alarak hazırladıkları ve aylardır uygulaya geldikleri düzeni bütünüyle alt üst edecek yeni bir düzen kurmayı tasarlamış, başkomutanlığa bu yeni düzeni önermişti. Bu öneriyi aldığı zaman Enver Paşa Edirne'deydi. İstanbul'a döndü. Hemen yanıt vermesi gerekti ama araya yanıtı geciktirecek büyük bir sorun girdi. Amiral Eberhard komutasındaki Rus Karadeniz donanması 28 Mart günü İstanbul Boğazı açığında göründü, yayılıp savaş düzeni aldı. Bu hareketi Türklerin dikkatini İstanbul Boğazı'na çekmek için General Hamilton istemişti. Dipnot, Hamilton Türk yönetiminin Rusların İstanbul kıyılarına çıkacağı kuşkusu içinde İstanbul Boğazı'nın savunması için ayrılan birlikleri yerlerinde tutmasını istiyordu. Bunda başarılı olmuş, 3 tümen sürekli olarak bu kuşku yüzünden İstanbul'da kalmıştır. C.F. Aspinall Oglander, sayfa 161. Filo sinir bozucu biçimde 2 gün kımıldamadan bekledi. Yavuz Boğaz'dan çıksa kaçacaklardı. Ama Amiral Suchon bir türlü karar verip de Yavuz'u harekete geçirememişti. Bu suskunluk Rus donanmasına cesaret verdi. 3. gün, 30 Mart, Boğaz ağzındaki tabyaları yoğun bir biçimde bombaladı. İstanbulluların yürekleri ağızlarına gelmişti. Daha Çanakkale zaferinin tadını çıkarmadan bu kez de İstanbul Boğazı savaşı mı başlıyordu? O güçlü Yavuz neredeydi? Nihayet Yavuz ve bazı Türk savaş gemileri Boğaz'dan dışarı çıktılar. Rus filosu çekip gitmişti. Dipnot, Rus donanması Karadeniz kıyısındaki limanları ve kentleri sık sık bombalayacak ama Amiral Suchon Yavuz'u ve Türk gemilerini Karadeniz'e çıkarmaktan kaçınacak, liman ve kentleri savunmasız bırakacaktır. Amiral Suchon'un karanlık kişiliği, entrikaları hala ayrıntılı olarak incelenmiş değildir. Enver Paşa rahatladı. Şimdi Liman Paşa'ya verilecek yanıta sıra gelmişti. Bu süre içinde Liman Paşa düşüncelerini başkomutanın yanıtını beklemeden uygulamaya koymuştu bile.